Merhaba, Fidro kahvemize hoş geldiniz. Ben Süreyya. Bugün Hikmet Hanım ve Servet'le birlikte aslında çok uzun zamandır çekmeyi planladığımız, her Ramazan böyle çeksek de şunu bir konuşsak dediğimiz bir bölüm çekeceğiz aslında. Belki de Ramazan'a özel bir bölüm de diyebiliriz bunun için. Genel olarak gurbette ya da yurt dışında Ramazan deneyimlerimizi konuşmak istedik ve hem de bir yandan da ilk defa böyle oruçla birlikte kayıt yapıyoruz. Onun da ayrı bir deneyimi, heyecanı var.
Ya bu arada arkadaşlar, her bölüm başında duyuruları yapmayı unutuyoruz. Şimdi lojistik bir iki mesele vardı.
Evet, ilk duyuru benden. Önümüzdeki haftadan itibaren Servet'le beraber Fidro Kahvesi çatısı altında yeni bir seriye başlıyoruz. Harry Potter kitaplarını bölüm bölüm konuşacağımız, yani birinci kitap olan Felsefe Taşı'nın 17 bölümü içinde 17 ayrı podcast bölümü kaydedeceğimiz ve satır aralarında saklı cevherleri bütün detaylarıyla konuşmaya çalışacağımız bir seriye başlıyoruz. Daha önce dinleyenlerimizin çoğu biliyordur. 7 kitap için birer bölümlük bir seri kaydetmiştik. Her kitaba bir podcast bölümü kaydetmiştik. Bu ondan farklı olacak.
7 değil 198 bölüm olacak.
Artık kaç sene sürer onu?
Ben bir 4 sene falan bekliyorum. Sonunu düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. Başladık. Canımız istedi, canımız çekti, başladık.
Podcast'imizin 4. senesindeyiz. Yani başlanan zaman bitiyor, ilerliyor. O yüzden gözünüz korkmasın, keyifli olacak inşallah. Pazartesi günleri hep beraber olacağız.
Çarşamba günleri normal Fidro Kahvesi'nin haftalık yayını devam ediyor olacak. Onun dışında pazartesi sabahları da Harry Potter bölümlerimizde katılıyor olacağız aranıza. Evet, ikinci müjdemiz de sonunda YouTube kendine geldi ve podcastlerimizi otomatik olarak yükleyebileceğimiz bir sistem getirdi. Ondan önce o kadar böyle mal bir... Pardon, çok üzülürüm. Ondan önce öyle bir sistem vardı ki böyle tek tek video yüklemen gerekiyor ama işte fotoğraf falan, ya saatlerimi alıyordu falan. Böyle yapmadık yani biz o işi ve hani her bölüm yayınlandığımızda oraya ayrıca yüklemek gerekiyor. Hiç yani podcast'te elverişli bir şey yoktu, bir sistem yoktu. Sonunda yani biz normalde Spotify'a ayrı yüklüyoruz, işte Apple Podcast'a ayrı yüklüyoruz, Google Podcast'a ayrı yüklüyoruz falan gibi bir sistem yok. Bir yere yüklüyorsun, o dağıtıyor. Sonunda YouTube da o dağıtımdan almaya karar verdi yani. O yüzden şimdi YouTube'a geldik ve sizin haberiniz yok ama bayağı bir yorum gelmeye başladı kızlar. Hatta dinleyicilerimizden biriyle iddiaya girdim.
Hayırdır?
Ben çok yorum geleceğine inanmıyorum, tamam mı? Podcast dinleyicisi bence genelde yorum yapmaz. Mesela ben bütün gün podcast dinliyorum. Şu ana kadar hayatımda hiçbir podcast'e gidip yorum yapmadım yani. O yüzden hani bizim de dinleyicilerimizin %1'i falan.
Ama sen podcastleri YouTube'dan mı dinliyorsun? Spotify'da olunca nerede yorum yapacaksın Spotify'da? Biraz öyle bir şey
evet.
Var. YouTube'da olunca şakır şukur altına millet zaten sohbet çevirmeye geliyor YouTube'a.
Evet. Ve işte şaşkınım. Dünden beri bayağı yorum gelmeye başladı. Sizinle henüz onları paylaşmadım. O yüzden ama çok heyecanlandım. Gerçekten de şey iddiaya girdim dinleyicimize. O çok yorum geleceğini ve orada bir muhabbet döneceğine inanıyordu. Ben de böyle şey olmaz ya. Kendimi çünkü şey yapmayayım, beklentimi arttırmayayım. Böyle sonra hayal kırıklığına uğramayayım falan gibi böyle. Gelmez ya falan modundaydım. Ama gelince mutlu oldum. O yüzden bu bölümle ilgili düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyoruz.
Ay, YouTube'a girip özellikle şu an bakasım geldi. Bir bakacağım. Ben oraya gireceğim. Ben YouTube'cuyum arkadaşlar. Çok seviyorum YouTube'da takılmayı. Neyse. Hatırlatmalarımızı yaptıysak o zaman şimdi Amerika'da ve açıkçası daha doğrusu söylemek gerekirse yurt dışında Ramazan'ı konuşmaya başlayabiliriz. Öncelikle hazır mısınız bu bölüm için? Nasıl hissediyorsunuz? Sizin için sabah daha hani böyle orucun çok vurduğu bir vakit olmayabilir.
Enerjiyiz, evet.
Size güveniyorum o yüzden. Benim şu an birazcık daha yavaşlamaya başladığım bir zaman dilimine doğru girdiğimi düşünüyorum. Neyse, nasıl konuşmak istersiniz? Nereden başlayalım Hikmet Hanım?
Ben dün grupta dedim ki ne konuşacağız ya, Ramazan yurt dışında ve Türkiye'de farklı mı dedim. Sonra Servet dedi ki sırf bu soruna vereceğim cevap üzerinden bile bir bölüm kaydedilebilir. Zaten bu Servet'in fix şeysi, bölüm satma şeysi. Sırf bu söylediğin bile bunu kaydetsek 10 dakika olur.
Haksız mıyım? Haksız mıyım?
Ve sonradan düşünmeye evet. Başladım. Gerçekten haklısın.
Sahur deneyimi çok farklı. Bir de şimdi Ramazan bizim günümüzü böyle dönemlere ayıran
sahur
bir gün içerisinde.
Farklı bir saniye. Aklına ilk bu mu geldi yani Ramazan? Neyse, ben direkt kavga etmeye başladım.
Evet. Oruçlusun, oruçlu davran.
Müslüman. Ben sonra iki fincan kahve içtim. Şu an pek iyi değilim.
Yani şimdi Ramazan bizim hayatım günümüzü diyeyim. Böyle çok dönemlere ayırıyor ya. Oruç için sahurla başlıyorsun gününe. Sonra geri yatıyorsun. İşte enerjisin, enerjin var. Sonra iftara doğru böyle bir büyük hazırlıklar, yemek hazırlıkları, birilerini ağırlıyorsan özellikle. İftardan sonra ağırlık çöküyor. Teravihe gitsen mi gitmesen mi? Teravihten geliyorsun. Uyusan mı uyumasan mı? Biraz daha mı zaman geçirsen? Baştan alıyor. Sonra bunu 30 gün yaptıktan sonra bunun bir de bayram namazı var falan. Ben de dedim ki her birine dair aslında Türkiye'de nasıl yapıyordum bunu? Şimdi nasıl yapıyorum diye düşündüğüm zaman farklılıklar yani birazcık düşününce çıkmaya başladı. O yüzden ben de dedim ki kızlara bu dönemler üzerinden hani günümüzü ve ayımızı farklı dönemlere ayıran nişan taşları üzerinden konuşalım tecrübelerimizi dedim.
Ben senin çerçevelemeni beğendim ama sebebini öğrenince şu an hoşuma gitmedi. Çünkü Amerika'da Ramazan'la Türkiye'de Ramazan o kadar birbirinden farklı ki tek tek bunları düşünmene gerek yok. Hani Türkiye'deki hayatla Jüpiter'deki hayat nasıl acaba birbirinden farklıdır gibi bir soru yani. Hani acaba yürümek mi nasıl farklı? Acaba su mu farklı? Hava mı farklı? Tek tek düşünmene gerek yok. Farklı, farklı. Her şey farklı.
Sonuçta varacağımız yer aynı olacak galiba. Evet. Sahurla başlayalım mı Süreyya? Yani mesela sahurda şöyle bir olay var. Türkiye'de Abdülaziz Bayındır'la gündeme gelen işte şeyi ne zaman bitireceğiz, yemeği ne zaman keseceğiz muhabbeti. Şimdi Türkiye'de bir Diyanet ekolü var. Hani 2:30'dan sonra yemek zinhar yiyemezsin.
Ya 2:30 ne ya?
Uyduruyorum canım ama yani herhalde işte erken falan.
Evet işte erken yani.
Hani ya, millet Abdülaziz Bayındır'la dalga geçiyor Türkiye'de ama Amerika'da zaten her caminin, her telefon uygulamasının, her mezhebin kendine has şeyleri var. Ama bir yandan da genel temayül Türkiye'dekine göre çok daha uzun süre yemek yiyebilmek. O yüzden ben seviyorum yurt dışında olmayı.
Ya bu çok şey su götüren bir tartışma da böyle genelde şeylerde olur. Hani iftarda özellikle mesela bir misafirliğe gittiğin zaman bu zaman çatışması çok ortaya çıkabiliyor. Ama sahurda şey yani hani... Bir yandan zenginlik gibi de düşünmek istiyorum. Hani herkesin, her cemaatin hani böyle belki kendi görüşüne bir şey var ama tabii oradaki mesela işin namaz meselesi. Hani hangi saatte namaz kıldığın, hani önceden atıyorum daha geç kılıyordun şimdi erken kılabiliyorsun falan. Asıl mesele o aslında.
Yemeği bırakıyorsun sonra yine dakikalarca, saatlerce bekliyorsun. Beklemem namazı öyle kılıyorsun yani. Hem ona hem ona uyuyacağım derken bayağı acı çektim hatırlıyorum. Ama bende şöyle oluyor. Mesela Türkiye'ye geri dönsem, Diyanet'e uymazsam kendimi aşırı suçlu hissedeceğim. Ama burada o kadar rahat bir şekilde burayı uyguluyorum ki o hissi anlıyorum yani ben de öyle düşünüyorum.
Mesela şimdi biz kaça kadar iftar şey sahur yapıyoruz söylemesi ayıp birazcık kıskandıralım insanları. Ben mesela 6 çeyreğe kadar sahur yapabiliyorum yani.
Of çok iyiymiş. Benimki 5:45.
İyiymiş.
Neyi takip ediyorsun? Hangi aplikasyonu kullanıyorsun?
İsna. Yani şey yazıyorum. Buranın şehrini yazıyorum. Prayer Times yazıyorum Google'a. Hmm. Altında işte Islamic Society of North America çıkıyor.
Ben neyi takip ediyorum biliyor musunuz? Apple. Apple App.
Nasıl ha, yani? Bak,
çünkü herkes farklı bir şeyler söylüyor ya. Sunset, sunrise ne zaman oluyor? İlk mi battı, tamamen mi batacak? Mesela şeyler de var sanırım şiirlerde tamamen batmasını bekliyorlar. Çok daha geç iftar ediyorlar.
Ama sen fecir için demiyorsun bunu. Şey için diyorsun. İftar için ben de şeye bakıyorum. Hava durumunda sunset'in yazdığı evet. Şeye bakıyorum. Dakikaya bakıyorum.
Siz aynen. Neden kendiniz şey çıkarıyorsunuz ki çok şaşırdım şu anda. Bu kadar yaratıcılık gerektiren bir süreç olmasına gerek yok. En yakın caminizin web sitesine girin. En yakın caminizin web sitesinde genelde zaten saatleri yazıyor yani.
O kadar kötü bir web sitesi var ki aradım ve yok. Günlük şey yapan yok. Her gün o siteye girmem lazım. Site zaten garip bir şey yani.
Peki arkadaşlar sahurda yediğiniz şeyler... Türkiye'deyken ve buradayken farklılık arz etti mi?
O konuda ben bir farklılık olduğunu pek düşünmüyorum. Gerçi bu şeyle ilgili bazı mesela ailelerde biraz daha geleneksel şeyler olabiliyor. Mesela işte atıyorum sahurda özellikle makarna yemek, işte hoşaf falan işte içmek falan gibi böyle daha klasik yöresel bazı şeyler var sanırım. Ama benim için bir değişiklik yok yani ben genelde çok klasik kahvaltı menüsüyle devam ediyorum. Hatta çoğu zaman benim şöyle oluyor. İlk gün böyle heyecanlı bir şekilde uyanıyorum. Sonraki günler böyle bugün acaba sahur yapmadan mı devam etsem falan diye böyle o uykudan kalkamama hali çok oluyor. Ama bende öyle bir değişiklik yok açıkçası. Yani klasik yumurtayla birlikte çok şükür onunla devam ediyoruz.
Ben ilk Amerika'daki sahurumu hatırlıyorum. Üniversiteye gelmiştim, yaz okulundaydık. Temmuz'un ortası. Üniversite Kaliforniya'nın ortasında cuma başlıyordu galiba Ramazan. Ama cuma akşamı hani sahura bir şey alabileceğim market yok. Her şey kapanmış şehirde ve kampüste. Böyle korkunçtu ve böyle şey oldum, panik olmuştum. Ama ondan sonra öğrendim ki okul sahur kutuları veriyor.
Ay hem, çok tatlı.
Evet, hem iftara kadar açık bıraktılar. Normalde akşam yemeği erken bitiyordu. Hem iftara kadar açık bırakıyorlardı hem de sahur kutuları veriyorlardı. Ve böyle üniversitelerde genelde böyle Türkiye'den çıkıp böyle bir muameleyi görünce insan kucaklanmış, sevilmiş, saçı okşanmış hissediyor yani.
Bu sanırım böyle biraz daha büyük üniversitelerde özellikle Müslüman komünitesi büyük ve etkin bir şey komünitesi varsa onlar sanırım biraz daha bu konuda daha aktif oluyorlar. Mesela University of Chicago'nun, Chicago Üniversitesi'nin de yani şeyleri çok iyiydi. Her gün iftar vardı. O dediğin sahur paketleri falan belli bir süre sonra sanırım yardım da toplayabiliyorlar ya, daha çok insan geliyor vesaire falan, bağış yapıyorlar. Bence
i̇şte
öğrenci
çeşit çok iftar
güzel
oluyor. Bir okulun kendi yaptığı oluyor. Ben de şu ana kadar 3 ayrı üniversitede iftar yaptım. İftar yaptım derken yaşadığım da Ramazan'a denk geldi. Yani yoksa daha çok üniversitede iftar yaptım da. Hatırlıyorum ama gerçekten Hikmet Hanım şeydeyken, Chicago'dayken oranın iftarının ihtişamı ve kalabalıklığı beni çok büyülemişti. Ben hep çok daha küçük üniversitelerde yapmıştım. Çok daha küçük yani, böyle bir 20 kişi, 50 kişi, hadi 60 kişi diyelim. O tarz şeyler yapmışım. O gün 500 kişi var mıydı bilmiyorum yani. Kocaman oluyor orada. Bir dediğin gibi işte her üniversitenin Müslüman öğrenci toplulukları oluyor. Onlar bağış topluyor ve onların verdiği iftar oluyor. Ama bir de üniversitenin kendi öğrencileri için. Şimdi normalde öğrenciler, Amerika'da genelde sistem böyledir, meal plan derler. Hem yurtta bir şey verirler hem de yemekhaneye. Yemekhanede de hani neticede Ramazan boyunca yemeyecekleri için hem o dediğim sahur kutularını mesela veriyorlar, hem de ya da boş bir kutu veriyorlar. Şeyden, iftardan sonra ne arttıysa doldurup götürüyorsun, akşam onu yiyorsun falan gibi bir sistem oluyor. İşte akşamda iftarı ayarlıyorlar falan.
Bir de bunu büyük ihtimalle lisans öğrencileri daha çok bilir ve tecrübe eder gibime geliyor. Çünkü zaten yüksek lisans ya da doktora öğrencisiysen kampüste o kadar zaman geçirmediğin için, kendi evin olduğu için vesaire, hani kampüste verilecek olan yemeğe o kadar da ihtiyacın olmuyor. Ya da kampüste ama, zaten kahvaltı yapacak değildin normal şartlar
ama altında. Ama Northwestern'da ne yapıyorlar biliyor musun? Müslüman öğrencileri hesaplamışlar. Ramazan boyunca kullanmayacaklarını da hesaplamışlar. Sonra da aslında o öğrenciler hala o ay için parayı ödemeye devam ediyor. Sonra da şöyle demişler. Aslında bu para sadece onlara değil, bizim okuldaki bütün Müslüman öğrencilere bu iftarı bedava vermeye yeter. Dolayısıyla biz ödemememize rağmen mesela ben bir yılımı full, yani neredeyse hiç iftar hazırlamadan sahurları falan her şeyi bedava.
Mükemmel.
Northwestern yemekhanesinden böyle boş ve boşnak bir aşçıları vardı. Boşnak bir abla bize o kadar güzel şeyler yapıyordu ki.
Şey ya, düşündüm şimdi mesela. İki farklı iftar verme şeysinden bahsettiniz ya, bir Müslüman öğrenci gruplarının iftarları. Bu mesela Türkiye'de de oluyor. Yani işte Boğaziçi'nde özellikle.
Geçen de olay oldu. Biletler bitmiş falan.
Evet, yani öğrencilerin toplanıp beraber iftar yapması Türkiye'de sanki böyle biraz daha politik bir argümanmış gibi ya da politik bir duruşmuş gibi gösteriliyor. Niye şimdi burada yapıyorsunuz? Ama hani bunun şeysini de konuşabiliriz. Yani neden biz beraber arkadaşlarımızla her şeyi paylaştığım arkadaşlarımla iftarı da paylaşmayayım gibi bir yerden hani. Ya da işte her şeyi yaşadığım üniversitemde iftarımı da yaşamayayım gibi bir yerden yapılıyor. Ama Amerika'da şimdi bu Müslüman öğrenci grupların, her türlü öğrenci grubunun üniversitede organize olması geleneksel olarak bayağı özgürlükler dahilinde korunan bir şeydi. İşte bu Filistin Justice for Palestine gruplarının son zamanlarda özellikle politikacılar tarafından baskılanmasını bir kenara bırakırsak, her öğrenci grubu hem belli bir ödeneği var sanırım, belli bir de para kendi kendilerini toparlama şeyleri var. Şimdi bu biraz daha öğrencilerin organize olmaları ve o öğrencilerin demokratik hakları çerçevesinde bir şey. Bir yandan da senin söylediğin üniversitenin bunu bu öğrencilerine sunması gereken hizmet olarak görmesi olayı bence apayrı bir boyut. Yani benim o gözlerimi böyle şey yaptı, parlattı yani hani. Çünkü o şey demek hani, sen de bu şeyin hani, sen birisinde şey diyor, sen istediğini yapabilirsin, ben sana karışmıyorum, sana özgürlüğü veriyorum diyor. Diğerinde de senin ne ihtiyacın var, nasıl giderebiliriz bu ihtiyacını yavrum diyor. Hani değil mi?
Çok tatlı yani, ben Northwestern'a böyle bir şey beklemiyordum. Zengin okula gitmenin bazı avantajları olur.
Evet, okulun oradaki zenginliği önemli.
Ama bence orada birkaç tane kilit insan vardı. Onlar ikna ettiler. Ben öyle düşünüyorum yani.
Ya o konuda aktif olmaları önemli bir Müslüman komünitesinin. Yani normalde hani belki oturup düşünmeyecek. İftarı mı var, sahuru mu var, ne zaman yiyor, öğrencilerinde şey var. Belki o kadar düşünmeyecekler. Ama en azından orada aktif birilerinin işte öğrencilerden gelen talebi iletmesi lazım. Yani o şey.
Bu da işte Amerika'da. Her noktada Müslümanların sivil toplum olarak organize olup hak talep etmelerin, kendilerine alan yaratmalarının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor açıkçası. Yani bu üniversitede de böyle, diğer hani local politics'te de böyle, yerel politikalarda, ulusal düzeyde de böyle değil mi? Kimse sana hakkını vermeyecek, sen isteyeceksin yani.
Aynen öyle. Bu arada sahurdan geldik buraya. Ben hikayeme geri döneyim mi? O Stanford'dan verdikleri sahur kutusunu işte ben paylaştım. O zamanlar Instagram'ın işte 2014'ten bahsediyorum şu an. Hatta fotoğrafı bulursam bu bölümün resmini o yapalım. Ben onu paylaştım. Çok mutluyum, tamam mı? Çünkü yemek buldum hani. O gün sahur yapacak yemeğim var. Ondan sonra bana bir mesajlar geliyor kızlar. Ah yavrum, ah kuzum, bunları mı yiyeceksin?
Gerçekten de. Bir dakika, içine ne koymuşlardı şu an, onu ben de merak ettim. Bisküvi falan böyle bir şeyler mi vardı?
Yoğurt hatırlıyorum. Bir tane mor erik hatırlıyorum.
Çok tatlı ya.
Ya zaten sahurda ne yersen ye. Açıkçası zaten acıkacaksın yani gün içerisinde. Ha bir kilo yemek yemişsin. Hayır, pardon, belki bir kilo yemek fark eder ama. Yani ha böyle küçük porsiyonlu şey yemişsin. Ha biraz daha farklı, biraz daha çeşitli, zengin bir şey yemişsin. Çok da fark etmiyor aslında.
Yulaf lapası yiyince fark ediyor arkadaşlar. Ben de yulaf lapasının reklam haklarının bana verilmesini talep ediyorum. Çünkü gerçekten beni bayağı tutuyor yulaf lapası.
Ya bazen yulaf yiyince asla doymuyorum. O böyle bir şey, şeker yemişim falan gibi geliyor. Bazen de aşırı tıkıyor. Bence o midenin büyüklüğüyle falan da alakalı olabilir yani.
Neydi, at yemeği mi diyorlardı onu? Atın yediği.
Bir de overnight oats denen bir şey var ya, hani geceden hazırlıyorsun. Ben o böyle buzdolabını açıp ona çıkarıp gözüm kapalı yiyip yatmayı seviyorum arkadaşım yani. O yüzden başka bir şeye ihtiyacım yok pek yani.
Bak mesela şu an bunları anlatırken bile açıklama ihtiyacı duymuyoruz ama 2014'te hatırlıyorum. Yani ilk defa 2016'da ilk defa yulaf lapası gördüm ben. New York'ta bir işte yemekhanede böyle o kadar iğrenç gözüküyor ki. İnsanlar bunu yiyor mu falan diye böyle şok içinde baktığımı hatırlıyorum. O zamanlar avokado falan da bilmiyorduk. Avokadoyu ben sert sert yemeye çalışmış bir insandım. Böyle soyup elma gibi.
Ya çok iyi. Peki ben şey merak ediyorum. Yani iftar tecrübesi muhtemelen sahurdan ziyade çok daha fazladır hepimizin. Biraz iftardan konuşalım. Yani benim özellikle hatırladığım bu işte Müslüman komüniteler vesaire, böyle gerçekten farklı kültürlerle bir araya geldiğimiz bir aktiviteydi aslında. Hani yemek yiyorsun ama beraber namaz kılıyorsun, işte orucunu açıyorsun, namaz kılıyorsun, ondan sonra beraber yemek yiyorsun. O sırada işte başka milletlerden o okuldaki öğrencilerle tanışıyorsun vesaire. Yani iftarın getirdiği çok ayrı bir zenginlik de var. Yani özellikle yurt dışında olunca.
Ya bunun çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yandan Türkiye'de Müslüman çoğunlukta bir ülkede yaşamış olmanın verdiği çok güzel Ramazan'ın bir uhreviyeti var. Yani iftar vakti girince işte özellikle Üsküdarlılar çok iyi bilir. Bir cami ezana başladığı zaman diğeri onunla düet yapar gibi karşılıklı ezan okumaları böyle mükemmel bir şeydir. Yani şehrin her yanından o ezan sesinin gelmesi olayı, sonra Ramazan ışıklarını evet. görmek vesaire mükemmel. Hani bunu bir kenara koyuyorum. Buranın da kendine has şöyle bir şeysi var. Biz bazen Türklükle İslam'ı çok özdeşleştirerek yaşayabiliyoruz ya. İslam'ın farklı şekillerde, farklı insanlar tarafından nasıl yaşanabileceğini ya da mesela Araplarda ve şeylerde, Pakistanlılarda Ramazan samosa denen bir şeyle, börek tarzıyla özdeşleştirilirmiş mesela. Bak kafa sallamaya başladılar.
Çok güzel
bir
şey.
Samosa olsa da işte yani. Evet. Mesela onlar Ramazan deyince akıllarına o geliyor. Bizim Ramazan deyince şerbet gelir mesela, atıyorum. Ya da işte
güllaç gelir.
Güllaç gelir. Evet. Kataif diye bir tatlıları varmış mesela. Hani bütün bunlara dair bilgi sahibi olmak ya da mesela bu bahsettiğiniz iftarlarda genelde şey olur. Camiye geçiyorum artık, şeyde, üniversitede böyle oluyor mu bilmiyorum ama özellikle küçük bir şehrin camisinde mesela işte neler vardır? Türkler vardır, Araplar vardır. Araplar da kendi arasında işte Mısırlı cemaati, bilmem ne cemaati diye ayrılabilir. Bunlar mesela organize olup o tüm caminin bir gün ya da iki gün Ramazan içerisinde iftarının parasını bağışlarlar camiye. O iftarı biz şey yapacağız, altından kalkacağız derler. Ve genellikle de iftarda kendi kültürlerinden yemek sunarlar ziyaretçilere ya da işte o gün iftara gelen kişilere. O yüzden mesela bugün işte Kuzey Afrika yemeği olacak. Bugün gitmeyelim de yarın atıyorum bilmem ne yemeği olacak. Yarın gidelim falan böyle.
Ben bunu çok yapıyorum. Bugün çok acı olacak diyorum. İşte atıyorum Daisy ise yemek. Bugün gitmeyelim ama işte sonra atıyorum Lübnan'sa. O hemen koş tabule yemeği.
Ama çok güzel olmuyor mu? Normalde mesela Senegal mutfağını oturup acaba belki bir restorana gidip denemeyebilirsin. Ama mesela işte o gelen işte jerk chicken. Ay şu an var ya çok acıktık milletin de ağzını
sağlamak. Ben Bado'ya götürdün mü?
Nereye?
Bado'ya götürdün mü sizi? Senegal mutfağı dedin de mükemmel bir yer varmış galiba, neyse.
Yok ama Etiyopya mutfağını falan biliyorum yani böyle. Ve böyle hani farklı yemekleri denemek de keyifli. Başta böyle insana değişik geliyor ama sonra ben şey yani aa Senegal mutfağı mı var, hemen gidip yiyelim şu şey çok güzeldi falan diye böyle. İnsanın hoşuna gidiyor yani.
Evet, o açıdan kültürel olarak yeniliklere açıksanız ki açık değilseniz de açılıyorsunuz birkaç sene içerisinde. Ben yani açılmayan görmedim açıkçası. Güzel bir tecrübe oluyor.
Ben size ilk Amerika'da iftar tecrübemi anlatmak istiyorum. İlk günü değil de o Ramazan'a anlatmak istiyorum.
Nasıl hatırlıyorsun bütün bunları ya? Çok çok genç. De.
Hayır ama çok etkilemişti beni. Bir kere yalnızdım. İlk defa yurt dışındayım ve Ramazan geldi. İşte oranın Müslüman öğrenci topluluğunu buldum. Mısırlı bir chaplain'i vardı. Chaplain'i imam diye mi çevirelim? Nasıl çevirelim? Yani üniversitenin aslında din öğretim üyesi gibi bir şey. Din görevlisi. Evet. Güzel bir çeviri oldu. Eşi de vardı, kendisi de vardı. Hatta annesi de geliyordu. Neyse. Bir de şu oluyor. Benim gittiğim hani üniversitelerde genelde bu da oluyordu. İftardan bir saat önce, yarım saat önce tefsir olur, siyer olur. Böyle bir hani bir araya gelelim, okuyalım, düşünelim. Sonra iftara geçeriz tarzı ortamlar oluyordu. Burada da işte tefsirdi sanırım. Ben gittim, internetten bakmıştım ve böyle biraz da çekiniyorum ve içeride 3 kişi var. İşte Kur'an okumaya başladı. Sonra anlatmaya başladı. İlk defa İngilizce şey dinliyorum, tefsir dinliyorum. Ben bir ağlamaya başladım. Şimdi zaten onlar panik oldu. Karşında küçücük bir kız var. Ramazan'ın ilk günü şakır şakır ağlıyor. Yani o sırada ne hissettiğimi o çok etkilendim yani. Manevi böyle bir üniversitenin o iyi muamelesi. Bir yandan çok yalnızım, ne yapacağımı bilmiyorum ama bir yandan da böyle elimi tutacak birileri varmış gibi duruyor. Ya da böyle mesela binanın içinde abdesthane var falan. Hani onu görmek bile o sırada böyle benim gözlerimi işaretiyordu yani. Ondan sonra iyi misin falan. Evet iyiyim, bir elimi yüzümü yıkadım geldim falan. Ve o Ramazan boyunca şeyden önce gidip, iftardan önce gidip aşağıda bir mutfak vardı. Mutfakta hazırlık yapılıyordu. O mutfakta salataları yaptım. Meyveleri yıkadım falan. O bana o kadar besleyici gelmişti ki. Mesela şu an bunu yapmıyorum. Şu an bunu neden yapmadığımı bilmiyorum ama hani mesela şeyleri falan hatırlıyorum. Bir gün iftar sırasındayız. Bu 50-60 kişilik iftarlar oluyor bunlar. İftar sırasındayız. Önümde de iki tane Türk öğrenci var. Böyle ama büyükler. Onlar doktora yapıyor. Ben işte üniversite ikinci sınıfım yani. Türkler ama bir yandan da şey konuşmaya çekiniyorum falan. Böyle baktılar yemekleri. Salataya baktılar. Aa dediler, bu Türk salatasına benziyor dediler. Hani böyle baktım çünkü ben yaptım. Ben yaptım abi. Sonra güldüler falan mesela. O anı hatırlıyorum.
Hikayeyi hatırlıyorum sanki. Anlatmıştın bunu bana, evet.
Ve orada o ortamda ben o kadar ilginç insanlarla tanıştım ki. Ben gerçekten cahilmişim. Bir, farklı Müslümanlıkları öğrendim. Özellikle Faslılar çok ilginç gelmişti bana. Çünkü böyle çok seküler bir hayat yaşıyorlardı. Öncesinde de tanıyordum. Böyle 2 aylık bir programdı benim gitti. Ramazan'da birkaç hafta sonrasında başlamıştı gibi bir durum var. Çok seküler bir hayat yaşıyorlardı. İçiyorlardı mesela. Ramazan geldi şak bıraktılar. Mesela bayramda tekrar başladılar falan ama bu bile bana yani Türkiye'de Üsküdar Fatih falan fanusunda büyümüş bir insan olarak böyle bir aa çok ilginç. Ya da mesela Türkleri de orada tanıdım bak. Biz 3-4 Türk arkadaştık. Mesela Kadir Gecesi'nde tutmak diye bir şey varmış. Hani ben ya herkes her zaman tutuyordur ya da tutmuyordur diye düşünüyordum. Ama mesela Türkiye'deki birçok seküler Kadir Gecesi'nde tutuyormuş.
Aa çok ilginç, evet.
Bunu ben o sırada öğrenmiştim. Bunu. Ya da mesela teravih, Allah'ım. Tövbe estağfurullah. 4 saat namaz kılıyorlar. Aşırı yavaş.
Bir şey söyleyeceğim. Teravihten erken ayrılabilme ehliyetini bu yaşımızda öğrenmiş olmamız.
Yok ben zaten hep ayrılıyorum. Ben hiç bekleyemedim. Sonuna kadar bekliyor musun? Yok.
Hayır, Türkiye'de yaşarken Amerika'ya gelmeden önce 20 evet. Rekatsa 20 rekat kılınır.
Türkiye'de erken ayrılabilir
ayrılabilirsin. Tabii canım.
Bak vallahi bilmiyorum. Ben şu an annemin...
benim rahmetli annemin demir pençesiyle alakalı olabilir o zaman. Ben hani
şöyle
8 rekat sırrı teravih olduğunu bilmiyordum yani.
Evet evet, annem onu derdi. 8'de ayrılabilirsin yoksa 20'ye kadar duracaksın yani 8.
Ayrıldın ayrıldın ayrılamadın.
Köprüden çıkan ne? Köprüden son çıkış.
Önceki son çıkış.
Neyse, teravih niye getirdim? Mesela yanımda kısa kollu namaz kılan insanlar gördüğümde ben şok olmuştum yine. Dediğim gibi 20 yaşındayım. Çünkü ben mesela secdeye giderken ayaklarımı kıvırmadım diye arkamdan sopayla vurmuş teyzeler.
Ay inanılmaz. Ay şu an Türkiye'de yaşadıkları şeylerimiz aklıma geldi. Yok ayaklarının parmağın bilmem ne arası 4 parmak kadar açık olacakmış da, yok ellerin bilmem ne şöyle duracakmış da falan filan. Ne kadar saçma sapan şekilde işliyor takılıyor.
Ya da mesela şunu hatırlıyorum. Bir tane yine sohbet gibi bir şeye gidiyoruz Ramazan'a gelince. Bu Chicago'daki ünlü imamlardan biri gelmiş. Ve şeyi konuştular. Yeni Müslüman olmuş biri Ramazan'da 30 gün tutmalı mı? Ben böyleyim. Evet. Ve adam böyle yani tutabildiği kadar hani alışmaya çalışsın falan tarzı bir cevap verince şok geçirmiştim mesela. Hani o katılığa o kadar alışmışız ki. Bir de ben onu adamın yanına gitmiştim sonra şeyden sonra görüşmeden sonra. Ben demiştim ilk defa Ramazan'ı tek başıma geçireceğim. Kimseyi tanımıyorum. Hiç arkadaşım yok demiştim. Ne yapayım yani falan. Adam da böyle Ayşe diye bağırdı. Bir kız çağırdı. Bizi arkadaş yaptı. Şimdi beraber takılacaksınız dedi. Şey yaptık. O üniversitedeki Müslüman lisans öğrencilerinin gizli geçitleri mi dersin? Ya bütün o aktiviteleri oraya bir pencere açmış oldum. Sonra onlarla görüşmedim bir daha bu arada. Meğer yalnız değilmişim, onu anladım ama. Bilmiyorum ya, Amerika'da böyle çok eğlenceli Ramazan hatıralarım var. Bir gün mesela Meksikalı arkadaşlarım benimle şey yapmıştı, oruç tutmuştu. Sonra dayanamayıp pizza ısmarlamışlardı.
Çok iyi. Ya bir yandan aslında söylediğin şey, başlarda bahsettiğin de hani farklı kültürlerin olması daha müsamahalı bir yaklaşım. Mesela atıyorum kısa kollu birisinin namaz kılması mesela normalde Türkiye'de bir camide olsa muhtemelen hemen bir şey teyze bir şey söylerdi yani, kısmı öyle namaz kılınır mı bilmem ne falan. Daha müsamahalı olmayı, başkalarının işte başörtüsünü farklı şekilde kapatmış, işte azıcık saçı mı görünüyormuş, işte farklı şekilde mi toplamış falan filan. Yani bazı şeylere daha müsamahalı olup daha hoşgörülü olmayı öğreniyorsun bence farklı kültürlerde.
Bir de kendini yani sorgulattırıyor. Yani normalde benim bildiğim böyle de namaz böyle kılınır diyorsun. Ama sonra etrafıma evet, bakıyorum aynen. Herkes başka bir şey yapıyor. Ben önce kafamı çeviriyorum mesela, herkesle bakışıyoruz o anı biliyorsunuz.
Evet evet evet aynen.
Yani evet, mesela şeriatın sınırlarının dışını geç, sınırlarının içerisinin dahi ne kadar çeşitli olabildiğini. İşte secdeye giderken ya da rüküye giderken birileri tekrar Allahu Ekber der gibi ellerini kaldırıyor mesela, hani biz öyle bir şey yapmıyoruz falan. Bütün bunları normalleştirmek, benim bir arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşım. Galiba hacca gittikten sonraydı. Namazda hani kıyamda duruşunu değiştirmişti. Ellerini nasıl tuttuğunu falan, nasıl bağladığını, yerini, işte göğsünün hemen üstünde mi biraz aşağısında mı falan, öyle bir şeysini değiştirmişti. Kız ne zaman camide namaz kılsa muhakkak istisnasız birisi gelip ona böyle değil, şöyle yapman gerekiyor. Ya teyze bilmiyorsun. Hani bazı mezheplerde teyze, böyle yapıyor.
Sağ ol.
Hayır, bir de o işin farzı değil yani. Ellerini yanında tutabilirsin, karnına koyabilirsin, göğsünde tutabilirsin. O bir farz olması gereken bir şey değil yani. Onu bilmiyorlar bir de.
Yani cahilin dikte etmeye çalışanı daha fena yani. Cahil, sen kenarda kendi kendine cahillik yapabilirsin ama başkasının alanına girdiğin zaman ayrıca fıttırıyor insan yani. Neyse. Ben de şey demek istiyorum. Bu hani ilk Ramazan'da bunu gördüğüm zaman çok duygulandım, üniversitenin böyle bir alan açmasına falan demiştin ya. Ben de mesela Ramazan'dan biraz yan bir başlık gibi olacak ama üniversitelerin her birinin Müslümanlar için birer imamının olması, chaplain denen, yani imam denmiyor, chaplain deniyor ama, ve oradaki Müslüman öğrencilerin hem cuma namazlarını kampüste kılabilmeleri, okulun bunu alan açması, yani şu salonu bunlara verdik gibi. Sonra bu cuma namazını kıldırmak için üniversitenin para vererek tuttuğu bir imamının olması. Bütün bunlar beni aşırı şaşırtmıştı. Çünkü yani şu anda üniversite okuyan arkadaşlar belki anlamayacaklardır ama bundan bir 10-15 sene önce üniversiteye geçmiş insanlar olarak, hani ben Boğaziçi'ne ilk gittiğim sene ilk 5-6 ay hep çantamda şapka taşımıştım. Çünkü kapıdan girerken bu şekilde giremezsin, şapka takman lazım denilecek korkusuyla.
Oha, ben senin bunu yaşadığını bilmiyordum.
Bizim senemizde başörtüsü yasağı Boğaziçi'nde bayağı daha rahatlatıldı. Bizden önceki sene hazırlık okuyan arkadaşlar mesela öyle değillermiş yani. Şimdi böyle diken üstünde üniversiteye gidip her an durdurulabilirim diyen bir yerden, ki hani zaten başörtümüzü de girebildik çok şükür ama başörtüsüz girmek zorunda olan kapıda başını açan arkadaşların şeylerini saymıyorum bile. Öyle bir yerden Amerika'ya gidip, bir de mesela şey Boğaziçi'nde şey olayları oluyordu. Boğaziçi'nin kampüsü şimdi kocaman, işte bir güney kampüs var, bir kuzey kampüs var. İkisinin arasında bir tane cami var. Herkese diyorlar ki yani derslerin arasında git o camide kıl namazını. Boğaziçi'nde de öğrenciler organize olup hani güney kampüste de bir mescit açılsın diye arzu ediyorlardı.
Boğaziçi'ne dair en aklımdan çıkmayan, sinir olduğum şeyler, hazırlıktaydım ben bu mescit açılsın şeyi başladığında. Başladığında değil de artık şeye ulaştığında yani.
Öğrenciler organize olup bu konuda baskı kurmaya başlamışlardı, evet. Yani hani.
Ve böyle sınıf arkadaşlarımla hepsi, ben advanced'dım ve hepsi böyle şey modundaydı. İşte hani Alman lisesinden gelmiş, Avusturya, Fransız liselerinden gelmiş. İstesek hepimiz geçirebiliriz ama dinlenmek için bir dönem duruyoruz. Ve böyle o kadar fazlaydı ki kampüste bu tartışma, sınıfın içine de girmişti artık. Hoca falan bile bahsediyordu. Ve ne kadar rahatsız olduklarından falan bahsediyorlardı. Ve ben böyle ya küçücük bir yer istiyorum. Görüyorsunuz yani arada kılacak şey gerçekten boş sınıf arıyorum. Ve şeyi hatırlıyorum. Ya bir arkadaşıma seviyorum da kızı bak. Hala seviyorum aslında ama o aklımdan çıkmıyor bana o dişi. Yani 10 dakika içinde hani kantine gidemiyor. Yani 10 dakikayı nasıl yaşadığımızı, teneffüsü biliyorsun. Benim şimdi bu güney yokuşundan çıkıp Nafi Baba'ya gidip kılıp geri gelebilir miyim sence dedim. Şu kadarcık bir yer istiyorum yani. Bunu vermek yerine bu daha mı mantıklı dedim. Bence yapabilirsin dedi. O aklımdan çıkmıyor ya. Ve böyle çok, çok mutlu bir kızdı, biliyor musun? Onun ilk başörtülü arkadaşı olduğum için çok mutlu bir kızdı.
Koleksiyon parçası gibi davranmasa belki daha da mutlu olurdu. Yani evet, şey demeye çalışıyorum. Bu tarz tecrübelerden geldiğimiz için bir de mesela şey vardı. Onları da affedemiyorum. Ben de affedemediğim bir başka grubu söyleyeyim sana. Bizim okulda böyle biraz daha aktivist Müslüman arkadaşlarımız vardı. Onlar da kimliklerini diğer dindarlardan ayrılma üzerinden kurarlardı böyle. Ve o arkadaşlar şey diyorlardı işte. Bunu bu kadar büyütecek ne var? Zaten isteyen bilmem ne serasının arkasında bilmem nerede bizim hep kıldığımız bir yer var. Oraya gider kılar falan diye böyle sanki mescit istemek için organize olmak büyük bir siyasi hareketmiş gibi kızarlardı o arkadaşlar.
Evet, neyden bahsettiğini biliyorum. Neyse arkadaşlar, Amerika'da Ramazan dedik. Boğaziçi'nde Ramazan demedik. Geri sar.
Şimdi böyle bir ortamdan çıkıp da üniversitenin imama para mı veriyorlar falan. Hani bir saniye, bize en güzel çapellerini cuma namazı kılmamız için mi verdiler falan. Bu şeyler, kültürel şoklar böyle bayağı ilk birkaç senemizi almıştı yani hani.
Olayın ama negatif tarafına da gelelim mi? Geçen de Dilruba diye bir arkadaş var. Arkadaş diyorum. Podcast'imizi hakkında çok güzel bir TikTok çekmişti geçenlerde. O vesileyle tanışmış oldum diyeyim yani. Bu şey durumu var ya. Podcast dinleyince podcast'teki insanları arkadaşın zannediyorsun. İşte onun tersi de oluyor. Şimdi podcastçi de seni arkadaşı zannedebiliyor. Dilruba diye bir arkadaşım var. Neyse o şey yapmış.
Olur bence kendisi.
Bir tane hikaye paylaşmış. O, yurt dışında yaşıyor galiba. Bak arkadaşım nerede yaşadığını da bilmiyor.
Avrupa'da yaşıyor diye biliyorum ben.
Aynen. İftarda uyuyakalmış. Kimse onu uyandırmamış falan. Onu hiç yaşadınız mı yani? O kadar yalnızsınız ki İftarı yapamıyorsunuz. Hani geçmiş ya, uyuyakalmışsınız. İftardan bir saat sonra uyanmışsınız. Haberiniz olmamış falan. Ben bunu İstanbul'da yaşamıştım. Yani Türkiye'de annemin evinde yaşamıştım. Bu kadar iğrenç bir his yok. Gurbette bu bağlamda hani yalnızlık temalı tecrübeleriniz oldu mu diye sormak istiyorum.
Ya yalnızlık şeyde oluyor mesela. Biraz zamanla oluşan bir şey bu aslında. Mesela bir toplumla beraber bir şeyler yapmak falan. Ben de hatırlıyorum ilk Chicago'ya şeye gittiğimizde. Böyle daha yeni yeni insanlarla tanıştığımız için. Hani böyle belli zamanlarda iftara gidebiliyorsun. İşte Müslüman grubunun şeyine gidiyorsun. Ama böyle çok büyük bir komünite yok. Ama zaman içerisinde o arkadaşlıklar, tanışıklıklar arttığı için böyle güzel bir şey oluşmuştu diye hatırlıyorum. Yani bir grup oluşmuştu ve biz böyle hatta işte atıyorum artık 3-4 aile falan olunca işte birine iftara gideceksin. Biri pilavı yapıp getiriyor, biri salatayı yapıp getiriyor, biri ana yemeği yapıyor ev sahibi falan. Hani ev sahibine de yük olmama, hani potluck dedikleri usulde. Hani belli bir zaman sonra o yalnızlığı biraz daha kırmaya başlıyorsun açıkçası, ki hatta benim Türkiye'de geçirdiğim mesela iftarlardan çok daha aktif zamanlar geçirdiğim olmuştu yani Chicago'da, ama bu başlarda zor olan bir şey. Mesela şimdi biz İngiltere'ye taşındık Amerika'dan ve çok az kişi tanıyoruz. Hani belki haftada bir iki hani işte birisiyle görüşebiliriz ya da belki iftar yapabiliriz. Bilmiyorum nasıl gidecek yani, şu an bu ay emin değilim. Ama daha kısıtlı şeyler oluyor ve böyle belli yani kendi ailen içerisinde bir şeyin olmuş oluyor. Hani o açıdan yalnızlığı kırmaya çalışmak, mesela gittiğin yerlerdeki Türk insanlarla tanışmak ya da başkalarıyla tanışmak falan, hani o açıdan bir fırsat yaratıyor ama maalesef bu işin bir parçası biraz, eğer böyle yeni de gitmişsen bir yere. Bir de şey açısından da farklılık oluyordu mesela, hani buna belki bu soruyu önce Hikmet Hanım ve sen de cevap verdikten sonra da buna geçebiliriz, ama iftarda da özellikle işte hani bir yandan da onu öğreniyorsun. Şimdi farklı kültürler farklı zamanlar oruçlarını açtıkları için hani böyle hep böyle birilerine sen orucunu ne zaman açıyorsun ya falan gibi, hani böyle o tür şeyler de oluyor böyle bu tür. Bir yandan belki hani hoş tarafı da diyebiliriz ama bir yandan da bunu açıklamak zorunda kalıyorsun böyle birilerine. Ha ben bir saat önce işte yarım saat önce şöyle yapıyorum, şuna uyuyorum falan gibi. Hani o bir yalnızlık getiriyor mu bilmiyorum. Hani insanlar bu konudan dolayı hani kendi düşünceme göre birilerini bulayım falan gibi bir şekilde yalnızlık hissediyorum bilmiyorum ama.
Sana hissettiriyor mu?
Ya bana genelde böyle şey, yani hani aynı dili konuşmak var ya, hani mesela az önce konuştuk ya sadece hani Abdülaziz Bayındır'dan falan, böyle birbirimizi anladık ya, o hoş bir şey yani güzel bir şey bence. Hani bazen de şey oluyor yani, hani bu konuyla ilgili mesela fikri yani düşünmemiş, sadece mesela belli bir gruba uymak vesaire, bazen böyle şey düşündüğüm oluyor yani, acaba farklı görüşler hakkında ne düşünüyorsun falan diye böyle içimden geçiyor, ama hani bu benim için çok da böyle hani yalnızlık şey yaptıracak bir konu değil aslında.
Doğru, her zaman kendini açıklamak zorunda olmak biraz da yorucu olabiliyor sanki.
Evet, konteksti de bilmiyorsa bu sefer anlatacaksın. Mesela geçen bir arkadaşla konuşuyorum, Güney Afrikalı. Çocuk işte böyle anlatıyormuş, Diyanet diye bir şey var, ondan sonra bir de şöyle bir grup var falan, hani bunun, o böyle şoklar geçiriyor ama bu Diyanet de neymiş diyor niye? Böyle yani ama konuşmak saatler aldı yani onu böyle. Ama şey yani en azından birileriyle paylaşmış.
Çok basit olursun. Bir şey söyleyeceksin ama değil mi? Türkiye'ye der çok basit
çok
bir şey söyleyeceksin.
Aynen. Onu başlıyorsun ta kökeninden de şeyinden almak.
1923'te yani. Atatürk diye ta oradan alman gerekebiliyor yani.
Sizin var mı öyle yalnızlık hikayeleriniz?
Ben yalnızlığı şu anda şu şekilde hissediyorum arkadaşlar. Bunun yurt dışı ile çok alakası yok belki de ama. Çocuk olduktan sonra Ramazan'da her şeyin saati de çok geç olduğu için eşimle beraber iftar davetine gitmek her zaman için böyle bir gidersek ne yapacağız? Çocuğu uyutacak mıyız orada? Ayakta tutacağız gerisi sonra gece boyu hem o üzülecek hem biz mi üzüleceğiz falan gibi. Ya da teravihe mesela ikimiz aynı anda gidemiyoruz. Çünkü çocuğun uyku saati. O yüzden hani ya hiç gitmeyeceğiz ya birimiz onunla kalacak, diğerimiz gidecek gibi. Yani bence Ramazan'da anne olmak, anneliğin de bir şeysi var. Yalnızlaştırıcı etkisi var. Çok şeye katılamamak ya da artık onu kanıksamışım çok fark etmiyorum bile ama ilk başlarda çok fark ettiğim bir şeydi. Mesela herkes bir sofraya oturuyor, iftar sofrasına. Gönlünce yiyor falan. Sen hani bir şey, her şeye elini atan bir çocuğu durdurmaya, bir yandan onu beslemeye çalışıyorsun. Bir yandan masayı indirmesin diye onu tutmaya çalışıyorsun, zapt etmeye çalışıyorsun falan. O arada işte eğer altına yaptıysa, uyuması gerekiyorsa zaten sofraya oturamamış halde oluyorsun. Onların yalnızlıkları var birazcık. Ama şu anda içinde bulunduğum zamanda o şeyi hissetmiyorum. Yani mesela telefon edip bu akşam yemeğimiz çok, bizimle iftar yapmak ister misiniz dediğimde gelebilecek arkadaşlarımın olması bana, benim için şükür sebebi yani. Hani özel bir prodüksiyona girmeden böyle daha mütevazi.
Benim yok ya. Ben şu an galiba en kötü Ramazan'ımı yaşıyorum. Hatta öyle ki ya bir şeyden çok sıkıldım. Sürekli uğraşman gerekiyor. Türkiye'ye gidince orada yani arkadaşların orada yani o gün ne yapacağın falan, yani her şey o kadar organik gelişiyor ki. Burada sürekli o sosyal bağ için sürekli böyle kendimi yırtmam gerekiyor. Böyle şu an genel olarak sıfır enerjide hissettiğim için onu yapacak halim yok. Hani biri beni iftara çağırsın istiyorum. Ama dün de biri iftara çağırdı, gitmedim biliyor musunuz? Gidecek bile enerjim kalmamış. Ya o kadar şey hissediyorum ki şu an, Amerika'dan yabancılaşmış hissediyorum ki bence o yüzden yani. Artık ben bittim modundayım şu an. Onun da etkisi var. Türkiye'de mesela şöyle bir Ramazan hatırlıyorum. O ay sadece 3 kere evde iftar yapabilmiştim. her gün başka bir şey vardı. Bence bu biraz ben gençliği de özlüyorum galiba. Öyle şey bir yani 70 tane farklı arkadaş grubunla işte bir 8 kişi toplanıyorsun. Sonra onların 5'iyle ayrı toplanıyorsun. Sonra onların 3'üyle ayrı toplanıyorsun falan gibi. Ya da işte lise arkadaşlarınla, ilkokul arkadaşlarınla, anaokul arkadaşlarınla. Üniversitede şu kulübün iftarı var, bu derneğin iftarı var, bu vakfın iftarı
ama
var.
Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu... Yani Türkiye ile alakalı bir tecrübe değil. Bu senin Türkiye tecrüben. Çünkü pek çok bence kişi de senin gibi anaokulunu, ilkokulu, liseyi, üniversiteyi tek bir şehirde okumadı yani. Öyle olduğu için bu kadar yoğun network'e sahip olmak da çok genel geçer bir tecrübe değil bence.
İçimdeki sosyal kelebeği öldürdüler. Ama zaten ya, benim dediklerimi şöyle de algılanabilir. Yani illa Amerika ve Türkiye arasındaki farklar değil. Bir insanın doğduğu bir yerden, doğduğu, büyüdüğü yerden ayrılması yani. Hani gurbet bence çok daha şey yani, İstanbul'da da gurbette olabilirsin.
Evet, aynen. Negatiflerden konuşuyoruz yani, bence en büyük negatiflerden bir tanesi. Şimdi biz gençlik, sergüzeştik falan, böyle iftardan sonra, yatsıdan sonra, hatta teravihten sonra bile Türkiye'de arkadaşlarınla uzun uzun sahura kadar oturabileceğin mekanların olması, çay, yolla abi, yolla falan. Bunun burada kesinlikle mümkün olmadığının altını çizmemiz lazım.
Bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Hatta bar, restoran tarzı bir yer, tamam mı? 9'a doğru mekan boşalmaya başlıyor ve böyle bir şeyler ısmarlamaya devam etsen bile başına üşüşüyorlar, kalkmayacak mısın artık, geç oldu. Türkiye'de 11'de buluşup mekana gidiyor insanlar mesela. Hani burada imkansız. Tabii New York'ta yaşıyorsan falan bilemiyorum ben şu an. Geç Amerika'nın bayağı bir yerinde de yaşadım, az yerinde de yaşamadım ama.
Yok, genel olarak var yani, yurt dışında pek öyle geç saatlerde. Yani anca bara falan işte gidiyorlar ama. Ya bu söylediğin...
Kızım barlar erken kapanıyor. Ben Athens'ta nasıl yaşadım. Bak Athens, Van Tree Hill izlemişseniz orada partileyen şey gençlerinin, işte güneydeki Florida, Georgia falan oradaki gençlerin şey mekanıdır. Ya çok ünlü barlar vardır, tamam mı orada? 11'de mi ne kapanıyorlar? Böyle saçma sapan
Allah
saatler.
Allah. Ya İngiltere...
Normalde de 9'da yatan bir insan Servet bu arada arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. 9 dedin mi uyuyacağım diyen birisi.
Ya buradakiler
de... Türkiye'ye gidiyorum, 11'de mesela misafirlikten kalkmaya çalışacağım. Çok büyük bir ayıp işlemişim.
Doğru. Buradakiler de mesela akşam 7'de sarhoş olduğu için 11'de zaten adam ayrılmak zorunda kalıyor. Çünkü o kadar erken içmeye başlıyorlar ki mesela. Ama ya evet, bu söylediğin doğru mesela, bu kafe ortamı falan hani benim çok tecrübe ettiğim bir şey değil. Çünkü ben üniversiteyi İstanbul'da okumadığım için daha böyle hani yurtta kalma ve hani bir kampüs içerisinde olma şeyinden dolayı çok da böyle geceleri dışarı çıkma falan gibi bir şeyim olmuyordu açıkçası. Ama hani kardeşimden biliyorum, o mesela yurt dışına falan çıkıp yaşamaya kalksa böyle sudan çıkmış balık gibi böyle çırpına çırpına şey olur gibi hissediyorum. Yani çok özler diye tahmin ediyorum gerçekten o eksik kalan bir şey. Ama ben şey de eklemek istiyorum aslında, belki ülkelerin farklılıklarına biraz konuşabiliriz. Mesela ben şimdi Amerika'dan İngiltere'yi de biraz tecrübe etmiş oluyorum. Hani Chicago'da büyük bir komünite olduğu için çok fazla bunun eksikliğini hissetmemiştik. Ama burada da mesela ben Müslümanların çok daha aktif olduğunu fark ediyorum mesela Amerika'ya göre. Mesela Bristol'de, Londra'da yani bayağı meydanlarda bütün herkese açık. Yani Müslümanlara özel değil. Açık alanda iftar veriyorlar mesela. Yoldan gelen geçen birisi de oturup seninle birlikte iftar yapabilir. O sırada namaz kılıyorsun beraber. Ondan sonra işte yemeğini yiyorsun. Ya da mesela kral böyle...
Kızım sizin belediye başkanınız Müslüman.
Evet evet, aynen, mahyalar asılıyor Ramazan'da şeye özel filan Londra'da. Ya da işte mesela kral böyle geçen bir kere sokak iftarına gitmiştik. Bayağı böyle sokakta açık iftar yani. Yere oturuyorsun, sermişler işte yerde şeyleri. Kral böyle temsilcisini göndermiş. Zaten kralın kaç tane temsilcisi varmış? 24 tane mi? 72 tane mi? Tam hatırlamıyorum. Bir temsilcisi varmış. Onu böyle istediği hani bazı organizasyonlara, özel organizasyonlara temsilen böyle gönderiyormuş falan. Kadın
kral
böyle üstünde.
Ne ya?
Evet ya, ya öyle şeyler var.
Bu arada Kate'e neler oldu, duydunuz mu?
Hayır.
Hikaye ne olmuş mi? Bilmiyoruz ki,
bilmiyoruz
hala.
Evet, bilmediğimizi duydunuz.
Hayır, ne olmuş? Ben ne olduğunu bile bilmiyorum.
Kate yaşıyor mu belli değil.
Kate kayıp. 31 Mart'ta sanırım Easter'da şey varmış, bir görevi varmış. Herkes şu an 31 Mart'ı bekliyor arkadaşlar.
Nasıl kayıp ya? Kadın nasıl kayıp
kaç
oldu?
Kaç aydır hiçbir görüntü vermiyor. Gören yok onu. İyi iyi işte, ameliyat oldu. Ondan dolayı şey yapıyor. Kendi toparlama sürecinde dinleniyor. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza falan diyorlar. Ama daha önce hiçbir şey, kraliyet ailesi üyesi bu kadar uzun süre kameralardan uzak kalmamış, ikinci bir Diana vakası mı falan deniyor yani.
Herkes şu an Diana vibes diyor, evet. TikTok açsaydınız çok güzel videolar var bu konuda, sizinle paylaşabilirdim.
Ya TikTokçu oldu bu da başımıza.
Ya o kadar fazla şey kaçırıyorsunuz ki hayata dair.
Ya tamam, bakacağım. Sen bize bir paylaşsana şu videoları. Belki o şekilde etkilenip girerim ben de bir TikTok dünyasına.
Ama şu Ramazan an Ramazan konusuna geri dönebilir miyiz?
Bir kere Ramazan TikTok'u mükemmel bir yer. Mükemmel bir ortam. TikTok'ta Amerika'da Ramazan değil, TikTok'ta Ramazan diye de bir bölüm size hazırlayabilirim.
Ya ben Süreyya'nın söylediği şeye cevaben bir ekleme yapmak istiyorum. Süreyya dedi ya, Amerika'dakilere göre İngiltere'deki Müslümanlar daha aktif, daha organize diye. Bunun aslında bence ne zaman göç ettikleriyle ve o ülkedeki tarihleriyle çok alakası var. Çünkü Amerika'daki Müslümanlar yani nereden baksan yeni bir grup. Benim eşimin anne babası 90'larda ya da 2000'lerin başında gibi böyle Mississippi'ye gitmişler. Ve o zaman Mississippi'de yaşadıkları küçük kentte helal et bulamıyorlarmış. Helal et için işte 4-5 saatlik mesela yol kat etmeleri gerekiyormuş falan.
Ya ben Georgia'da yaşarken helal et 1,5-2 saat mesafedeydi.
Yani bu yani. 2000'in kestiği helaldir ya, iyi verseydiniz.
2020'den bahsediyorum.
Bir de yüz ölçümü açısından da düşünün zaten. Şimdi bir tarihsel bir yanı var. Evet, yani İngiltere sömürgesinden gelen insanlardan ötürü, özellikle Pakistanlılar, Hindistanlılar vesaireden ötürü oraya da Müslüman göçmenler çok daha erken bir tarihte oluşuyor. İkincisi de orada hani İngiltere nerede, Amerika nerede? Amerika o kadar büyük bir yüz ölçümü var ki oraya ne kadar Müslüman döksen de onlar o suya rengini veremiyor, kayboluyor yani.
Aynen. Doğru.
Ve ya bana şey çok sinir bozucu geliyor. Mesela Georgia'daki camimizde zaten çok az Müslüman var. Onlar da birbirlerine giriyor. O etnisite kavgaları var,
evet.
Ya burada.
Bunu konuşalım burada, bak camiler. Burada camiler,
evet, burada camiler genelde etnik olarak ayrılıyor. Bence buradaki Türklerin iyi organize olmamasının sebeplerinden bir tanesi de o. Türk camileri.
Ya mesela bir Süleymancıların var, Diyanet'in camisi var. Ondan sonra başka grupların falan da var sanırım ama Türklerin çok bölündüğü bir şey. Sen
ama
Diyanet'e gidiyorsan...
camisi bir tane DC'de, benim evime 15 saat. İftara Diyanet'e mi gideyim?
Ya işte hani Diyanet yoksa başka grupların oluyor. Bu sefer birine gitsen işte bir şey diyorlar, diğerine gitmesen başka bir şey diyorlar falan. Hani böyle çok bilmiyorum, ben bu konuda çok doluyum aslında. Yani Türklerin genel olarak böyle çok ayrışması ve hani böyle birbirini sürekli etiketleme ve şey yapma konusunda. Ama yani bir camiye bile adam akıllı gidemiyorsun. Yani öyle bir sıkıntı.
Ben şu an yaşadığım şehirdeki camiyi seviyorum. Çünkü bir tane camimiz var. Ve böyle 80... belki 100 farklı milletten insan var içinde. O açıdan güzel. Yani Chicago'da mesela hiç kendime ait hissettiğim bir cami olmamıştır. Çünkü bir öğrenci hayatıyla da ilgili. Gerçi burada da öğrenciyim ama hani küçük bir yerdesin, bir yer var. O güzel bir his. Ama bu sene ne yaptılar biliyor musunuz? İftar yok. Geçen sene yeterli gönüllü bulamadık. Çok kaotikti iftarlar. O yüzden bu sene meal box yapacağız. İşte Ramazan'ın bilmem işte 3 günü mesela birileri bağışlamış. Restoranlara vermişler o şeyi. O fişi alıyorsun, restorana mı gidiyorsun? Böyle bölük pörçük. O kadar kötü hissettim ki. Şey yani iftara gideceğimden de değil, tamam mı? Belki iftar olsaydı gitmezdim bile. Ama şöyle bir şey var. Hani buradaki Müslüman komünitesini hissettim. Yani yılda bir kere benim iftarlar oluyormuş. Şimdi cumaya falan gidince de benzer bir his oluyor ama oturup yemek yiyip konuşmak, tanışmak falan, hani o ortam kesinlikle iftarda oluyor. Başka bir yerde de olmuyor yani. Ve böyle bu elimizden bu kadar kolay alınabilecek bir şeymiş hissi böyle beni çok şey yaptı. Sarstı yani.
Ya çünkü her şey gönüllülük esasına bağlı olduğu için yani Türkiye'dekinden farkının altını tekrar çizmek gerekiyor. Burada mesela Ramazan'da bizim camide teravihler boyunca, tüm Ramazan boyunca insanlardan bağış toplanıyor. Durmadan bağış istiyorlar. Diyor ki işte bir sene boyunca bizim gençlik programlarımızın maliyeti şu, o yüzden şu kadar para toplamamız lazım. Hani vermezsen çocuğun o programdan faydalanamayacak. Yani o topluluğun artık onu ne kadar istemesiyle alakalı. Ya da mesela pek çok iş, hani caminin kadrolu elemanı belki 5 kişidir ama pek çok programın yürütülebilmesi için 25 kişilik iş yapılması, görülmesi gerekiyor. O yüzden hani ya emek vereceksin, zaman vereceksin, para vereceksin, kaynağını vereceksin, o cami işleyecek ya da o cami işlemeyecek. Ama Türkiye'de öyle değil. Yani her şey Diyanet'e bağlı olduğu için devlet vergi şeysinden, bütçeden para ayırıyor. Oraya gelen giden olmasa dahi o cami bir şekilde dönüyor yani hani. Peki size şunu sormak istiyorum. Benim tecrübem mi sadece ya da sizinkiler de öyle miydi diye merak ediyorum. Ben ilk defa cuma namazına da, bayram namazına da Amerika'da gittim. Son zamanlarda Türkiye'de kadınlar camide hareketiyle özellikle hani kadınların camide varlığının arttırılması çalışılsa da Türkiye'de kültürel olarak maalesef çok yaygın bir şey değil kadınların camide namaz kılması, hutbeleri dinlemesi, onun feyzinden, bereketinden faydalanmaları. Siz daha önce gitmiş miydiniz? Sizin için de öyle miydi? Garipsemiş miydiniz? Çünkü benim için hani o Müslüman cemaatin bir parçası olduğumu gerçekten hissetmek mükemmel, muazzam bir histi. Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah hem kadınlara hem erkeklere yönelik olarak konuşur ya. Yani o dinin ikimizi birden muhatap aldığını ben cuma namazına giden kadınlar ve bayram namazına giden kadınlardan biri olduğum zaman çok net bir şekilde hissetmiştim. O yüzden sizin tecrübelerinizi de merak ediyorum bu konudaki.
Ya ben de hatırlıyorum mesela özellikle bayram sabahları mesela bayram namazında biz kadınlar böyle hani işte biz çocukken yani hatırladım annemler işte babaannemler falan hepsi böyle evde beklerlerdi. Hani biz kahvaltıyı hazırlardık namaza gitmezdik mesela erkekler giderdi onlar gelince böyle bayramlaşılırdı falan. Hani hiç böyle bir cuma da dahil yani cumaya gitmek ya da işte bayram namazında namaza gitmek gibi şeyler görev tanımlarımız arasında yoktu yani gerçekten. O alışkın olduğumuz bir şeydi ve ben de mesela Amerika'da aslında biraz ona da başlamış oldum. Yani bayramda beraber namaz kılıyor olmak, ondan sonra işte hani orucunu açıyorsun sonra beraber namaz kılıyorsun mesela. Bunlar bence ayrıca güzel şeyler. Ve bir yandan da hani mesela ya biz hani cumaya da gidebiliyoruz aslında gitmeliyiz de falan gibi bir şey oluşturuyor insanda. Ve böyle özel yerin oluyor ve böyle şey de değil. Mesela bazı camilerde Türkiye'de o kadar kötü oluyor ki o ayrılan yer. Mesela atıyorum çok soğuk olabiliyor diğer yerlere göre. Çünkü üst katta bir yerde mesela ısıtılmamış falan filan. İşte oraya gidiyorsun hasta olabiliyorsun vesaire. Hani bu tür problemler olunca da insan şey gibi hissediyor. Hani yani ben namaz kılmamalı mıyım yani? Hani buraya gelip namaz kılmamamı mı istiyorsun? Gerçekten çok sinir bozucu şeyler. Ki yaşanılan şeyler hiç girmek istemiyorum. Yani hani böyle niye geldin tarzı bazı erkeklerin de tavırları oluyor. Ben o yüzden o şeyi seviyorum. Hani ona yer açılmış olması işte hani farklı kültürlerle beraber o namazı eda ediyor olmak benim hoşuma giden bir şey gerçekten.
Ben de aynı şekilde ilk defa burada gittim ve böyle bir anda da alıştım. Bir de bayramda çok güzel giyinip geliyor ya insanlar. Böyle kendi güzel kıyafetlerini giyiyorlar. Özellikle
bayağı etnik giyiniyorlar ama bu arada. Evet. Kendi kültürleriniz.
Ama o kumaşlar. Ben de böyle süslenip elbiselerimi giyip falan böyle. O havaya alışmışım. Geçenlerde Türkiye'de bir bayram geçirdiğimde şey oldum. Ne yapacağız? Uyandık. Domates mi doğrayacağım? falan modunda girmiştim yani.
Ya bu alışkanlığı ben de Türkiye'ye taşıdım. Mesela bir kere bayram namazının keyfini yaşadıktan sonra Türkiye'de bayram olduğu zaman da hani babama falan işte kaçta gidiyoruz baba falan dediğimde şöyle bir dönüp ben işte şu saatte
efendim?
Gelmek isterseniz gelin.
Başarabildin mi? Peki gittin mi gerçekten?
Gittim tabii canım. Birkaç defa gittim.
Peki kılabildin mi?
Tabii alan ayrılıyor yani ayrılmıyor değil. Evet.
Her camide değil bu arada.
Ben böyle
yani
süpürgeyle beni kovalayacaklarını düşünüyorum şu an.
Yok,
geçen
alan
de şöyle
ayrılıyor.
Bir şey oldu. Fethiye'de camiye gittim tamam mı? Şimdi Fethiye'de cami. Akşam namazı.
Fıkra başlangıcı gibi.
Hayır.
Bir kadın bir gün Fethiye'de camiye girer.
Yok Fethiye'nin halkı böyle bayağı şey dindardır yani. Dindar tarafı da olan bir yerdir. Ben Fethiye'liyim falan diye direkt böyle şey yaptım.
Ben Fethiye kadınıyım.
Fethiye'nin o kısmı pek de dindar değildi yani. Oradaki cami olması özellikle şeydi. Komikti. Kimse yok. Annemle ben varız. İmam var. Ben de sevindim. İmamın arkasında duracak biri var falan diye böyle. İçeri girmeye yeltendim. Direkt böyle kovdular bizi. İmamın arkasındaki bir tane adam olacakmış pardon. İki kişi vardı. O bizi hemen kovdu yukarıya. Allah'tan başka bir binaya yollamadı. Allah'tan yukarısı varmış dedim. Ama şeydi yani hani imam var arkasında kimse yok. Arkasında dursak ne olacak?
Ben onu yaşadım. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz vakit arasıydı. Babamla bir camiye girdik. Babam bize namaz kıldıracak. Şimdi kadınlar kısmına gitsek babam ne okudu, ne sure şey yaptı hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Beraber kılıp onun şeysini almak istiyoruz, sevabını almak istiyoruz. Babamın arkasına geçtik. Caminin imamı geldi bize. Nasıl yaparsınız bilmem ne falan filan. Ondan sonra buna çok sinirlendik. Biz ablam Facebook'tan şey yazdı, post girdi. Ondan sonra aynen. Sonra o caminin imamını tanıyan birisi bize nereden buldu bilmiyorum. Siz nasıl böyle şey söylersiniz ya, orası o çok iyi birisidir bilmem ne falan diye böyle. Ya namaz kılacağız ya yani.
Hayır
ya,
adamın kişiliğine de bir şey dememişizdir ya. Yani.
Aynen. Neyse şey demek istiyorum konu dağılmadan. Bu kıyafet mevzusunda gerçekten sınıfta kalıyoruz Türkler olarak. Özellikle Pakistanlılar, Kuzey Afrikalılar.
Afrikalılar.
Araplarda da var. Evet Afrikalılar dedim ya, Kuzey Afrikalılar. O kadar güzel, o kadar rengarenk, o kadar mükemmel geleneksel kıyafetleri var ki. Ben bayramda yani bir Fransızın icat ettiği trench coat'la gitmek düşündüm. Ya ne giyebilirim? Bindallı mı giyeceğim? Ne giyebilirim geleneksel kıyafetimi giyip gitmek istiyorum.
Gerçekten bu kınada giydiğimiz
folklor
şeyler var ya.
Kıyafeti giyip gidiyorum.
Kafkas oynamaya başlıyoruz.
Ha Kafkas da zaten Türk şeysi değil yani.
Lütfen ya şöyle, Türkleri bir daha icat edebilir miyiz?
Bir de Türkler olarak kültürümüz ne kadar zengin bilmem ne falan, böyle diğer Müslümanları yermeyi çok severiz ya biz, böyle ya Türk mutfağı gibisi de falan diye böyle. Ben bazen aradan arada öyle şey hissediyorum yani, hani üstten
%100 canım yani. Hissetme değil, açık açık yani, ne Türklerin daha temiz Müslümanlar olduğuna dair, diğer milletlerin daha pis olduğuna dair zilyon tane şey var yani.
Ama yani ben çok gerçekten kıyafet konusunda büyük bir aşağılık kompleksine girdim. Geleneksel kıyafetlerimizi yeniden canlandırmamız gerektiğini ve kıyafet, kılık kıyafet devriminin gıcıklığını tekrar buradan tasdik etmek istiyorum.
Geçmiş zamanı düşününce de var mı öyle Türk, yani bizim öyle çok geleneksel.
Tabii canım, deli
misin? O kadar başarılı bir devrim ki yani gözümüzün önüne bile gelmiyor şu an.
Evet gelmiyor. Ben düşündüm. Gerçekten benim aklıma folklorik kıyafetler geliyor. Yani hani böyle çok.
Zaten onlar işte folklorik kıyafetler. Onlar bizim geleneksel kıyafetlerimiz.
İşte onları böyle modern güzel bir hale sokar mıydık yani?
Evet aslında.
Mükemmel
evet,
olurdu. Onları böyle işlemeler bilmem evet. Neler falan, ne güzel olurdu ya. Zaten yapın bunu. Her yöre kendi kıyafetini pazarlasın arkadaşım. Kaftanlarımız, cepkenlerimiz, şalvarlarımız.
Aynen zaten şeylerin de o şekilde. Mesela hani Afrikalı diyeceğim ama yani hani hangi ülkeden olduklarını bilmiyorum. Çok bir kıtadan bahsediyorum şu an ama. Hani onların da kıyafetleri mesela, hani bazıları belki daha modernleştirilmiş geleneksel kıyafetler de görüyorsun. Yani aslında işte renkleriyle mesela onu veriyorlar. Hani belki kesim olarak daha benziyor vesaire. Ne gülüyorsun? Şu an seçiyorum.
Amerika'da Ramazan podcast'ı çektik. Bölüm sonunda hepimiz halk oyunları ekibi olarak bayram namazına gidiyoruz.
Çok iyi. Evet arkadaşlar, bayram namazını da konuştuk. Bence pek de bir şey kalmadı. Güzel, keyifli bir bölüm oldu. Ben özellikle Servet'in bu kadar anısı olacağını ve bu anıların hepsini detaylarıyla hatırlayacağını hiç tahmin etmiyordum.
Az önce demedi mi? Dedi şey dedi, benim dedi hafızamın ne kadar kötü olduğunu gördünüz mü? Demek ki seçici hafızam var. Sen
gerçekten
seçiyorsun.
Seçeceğim. Bazen böyle kötü bir şey yaşıyorum, diyorum ki ben bunu unutacağım ve unutuyorum. Böyle bunu bir şey, süper güç olarak düşünüyorum. Mesela süper kahraman gücüm olsa ne olurdu falan. Neyi hatırlayıp neyi unutacağıma karar verebilmek.
Şey Dumbledore'un şöyle çekip asasıyla. Evet neyse, bence çok yani oruçlu halimizle güzel bir sohbet çevirdiğimizi düşünüyorum. Yani başarılıydı gene, hani böyle arada sırada hani ne söylüyorum diye kendimden şüphe ettiğim zamanlar olmuş olsa da. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım dinleyenler de bu sohbetimizi beğenmişlerdir. Görüşlerini bizle paylaşabilirler, kendi deneyimlerini bizimle paylaşabilirler. Onların da mesajlarını her zaman hızlı bir şekilde geri dönmeye çalışıyoruz. Aktifiz yani o konuda. O zaman herkese iyi Ramazanlar dileyelim. İşte o bahsettiğimiz sürprizlerle vesaire yakın zamanda sizlerle tekrar beraber olacağız. Onları da takipte kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.